Ayrım 29, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 322. Nora'nın arkasından oturma odasına girdi. Mobilyaları eski ve yıpranmıştı ama Nora aldıkları birkaç parça eşyayla odaya güzel bir hava vermişti. Güzel güzel yastıklar, renkli bir halı ve Balmoral Castle'ın bir resmi. Nora şamdandaki mumları yakıp perdeleri çekti. Hugh odanın orta yerinde ayakta ne yapacağını bilemeden duruyordu ki, ''Şu ateşi canlandırabilirsen iyi olacak.'' diyerek onu bu dertten kurtardı. Ocakta çok az kor kalmıştı. Hugh ocağa birkaç parça odun parçası attı ve küçük bir körüğün yardımıyla ateşi yeniden tutuşturdu. Ateşi canlandırdıktan sonra dönüp Nora'ya baktı. Şapkasını başından çıkarınca saçları aşağıya dökülmüştü ve divanda oturuyordu. Yanındaki minnere eliyle hafifçe vurunca Hugh hiç itiraz etmeden gidip yanına oturdu. Blackie yan yan ona bakarken Hugh da köpeği bir an önce odadan çıkarmanın bir yolunu arıyordu kendi kendine. El ele tutuşmuşlar, ateşi izliyorlardı. Hugh çok rahattı. Bundan sonra başkaca bir şey yapmak aklından bile geçmezdi. Bir süre sonra onu yine öptü. Denemek ister gibi göğsüne dokundu. Göğsü taş gibiydi, avucunu doldurdu. Yavaş yavaş sıkmaya başlayınca Nora derinden iç çekti. Yıllardır bu tatlı duyguyu yaşamamıştı. Göğüslerine dokunurken bir yandan da onu öpmeye çalıştı. Hugh üzerine abanmaya niyetlenince Nora yavaşça arkaya kaykıldı. İkisi de hızlı hızlı solumaya başladılar. Dolgun bacaklarına bastıran kamışını iyice hissediyor olmalıydı. İçinden bir ses babasının yokluğundan yararlanıp kıza saldırdığını söylüyordu. Ama bu ses içinde bir volkan gibi kaynayan isteğine engel olamıyordu. Onun en mahrem yerlerine dokunmak için can atıyordu. Bir elini bacaklarının arasına attı. Nora hemen irkilip sertleşince köpek tehlikeyi sezmiş olacak ki havlamaya başladı. Hugh biraz geri çekilerek şu köpeği dışarı atsak dedi. Nora sıkılmışa benziyordu. Daha fazla ileri gitmesek. Ne demekti ileri gitmemek? Hugh bunu düşünmek bile istemiyordu. Ne var ki şu ileri gitmek sözü onu cesaretlendirdi. ''Ben dayanamayacağım.'' dedi Hugh. ''Şu köpeği de dışarı atalım.'' ''Ama biz nişanlı bile değiliz.'' Hugh hiç düşünmeden ''Nişanlanabiliriz.'' dedi. Nora'nın yüzü hafifçe soluklaştı. ''Ciddi misin?'' Aynı soruyu Hugh da sordu kendi kendine. Başından beri Hugh ilişkilerine ciddi bir kur olarak değil bir eğlence olarak bakıyordu. Ama ne var ki şu son birkaç dakika içinde hayatını bundan sonra ateşin karşısında Nora ile el ele tutuşarak yaşamaya devam etmekten büyük bir haz duyacağını düşünmeye başlamıştı. Cidden onunla evlenmek istiyor muydu? Gerçekte hoşlanacağı daha iyi şeyler yoktu. Evet, içinde onunla evlenmek isteği taşıdığını fark etti. Bu da bir hayli sorun olacaktı tabii. Aile kendi düzeyinde olmayan bir kızla evleneceğini söyleyecekti. Deli olacaklardı. 26 yaşındaydı. Yıllık 1000 pound geliri vardı. Dünyanın en itibarlı bankalarından birine ortak olmak üzereydi. İstediği kızla evlenebilirdi. Annesi de sıkılacaktı bu işe ama destek olacaktı. Üzülecekti ama oğlunu mutlu görünce o da mutlu olacaktı. Geri kalanlar ne isterlerse söyleyebilirlerdi. Bugüne dek hiç destek olmamışlardı ona. Nora'ya baktı. Saçları çıplak omuzlarına dökülmüş bir halde sevimli ve hoş ve de pembecik. Nora eski divanın üzerine uzanmıştı. Onu çok istiyordu. Hem de hemen, şimdi istiyordu. Uzun süreden beri yalnız kalmıştı. Maisie tamamen Soli'ye aitti. Artık hiç onun olamayacaktı. Yaşamını ve de yatağını onunla paylaşacak birini bulma zamanı gelmişti. Neden Nora olmasındı bu biri? Köpeğe doğru dönerek parmaklarını şaklattı. Gel buraya Blackie. Köpek korkarak yaklaştı ona. Köpeğin başını okşadıktan sonra birden boynundaki kordalayı kavrayıverdi. Gel de şu holde dur biraz diyerek köpeği dışarı çıkardı ve kapıyı kapattı. Köpek bir iki havlar gibi yaptıktan sonra sustu. Nora'nın yanına oturarak elini tuttu. Nora merakla ona bakıyordu. Nora dedi, benimle evlenmek ister misin? Nora'nın yüzü kıpkırmızı oldu. Evet, isterim. Hugh onu öptü. Nora ağzını açarak büyük bir istekle o da onu öptü. Hugh dizine dokununca Nora onun elini tutarak eteğinin altına götürdü. Sonra bacaklarının arasından kalçalarına doğru gezdirdi. Fanilasının altından kalçalarının çatallaştığı yerdeki tümseğin yumuşak temasını ve incecik tüylerini hissedebiliyordu. Nora dudaklarını onun yanağının üzerinde dolaştırdıktan sonra kulağına fısıldadı.
''Hugh sevgilim, bu gece bana sahip ol, hemen şimdi.''
''Olacağım.'' dedi Hugh kısık bir sesle. ''Olacağım.'' İkinci kısım. Tenbeck Düşesi'nin kostümlü balası 1879 Londra'sında mevsimin ilk büyük olayı idi. Haftalardan beri herkes bu balodan söz ediyordu. Fantezi kıyafetler için dünya kadar para harcandı ve bir davetiye elde edebilmek için insanlar çalmadık kapı bırakmadı. Augusta ile Joseph baloya davetli değillerdi. Bunun da şaşılacak bir yanı yoktu. Çünkü onlar Londra sosyetesinin yüksek tabakasına mensup kişilerden değildi. Ama Augusta kesinlikle gitmek istiyordu bu baloya ve orada olmayı aklına koymuştu. Balo haberini alır almaz Harriet Mort'a bu konuyu açtı. Ama o konuya soğuk baktı ve hiçbir şey söylemedi. Kraliçenin nedimesi olan Lady Mort nüfuz ve itibar sahibi bir kadındı ve ayrıca Tenbeck Düşesi'nin de uzaktan kuzeniydi. Ama Augusta'nın davet edilmesi için hiçbir teklifte bulunmadı. Augusta Lord Mort'un Plaster Bankası'ndaki hesabını kontrol edince 1000 pound tutarında açığı bulunduğunu öğrendi ve adam ertesi gün hesabını ne zaman kapatacağını soran bir ihbarname aldı. Augusta aynı gün Lady Mort'u ziyarete gitti. İhbarnamenin bir hata olduğunu, onu gönderen memurun işten kovulduğunu söyleyerek özür diledi. Ardından da hemen balo konusunu açtı. Lady Mort'un genellikle sakin ve heyecansız yüzü kendisine bir uzlaşma teklif edileceğini anlayınca birden koyu bir nefrete büründü. Augusta hiçbir şey söylemedi. Lady Mort'un hoşuna gitmek diye bir sorunu yoktu, sadece onu kullanmak istiyordu. Ve Lady Mort için tek bir seçenek vardı. Ya nüfuzunu kullanarak Augusta'yı baloya davet ettirecekti ya da hesaptaki açığı kapatabilmek için 1000 pound bulacaktı. Kolay olan opsiyonu kabul etti ve böylece ertesi gün davetiyeler yerlerine ulaştı. Lady Mort'un kendi isteğiyle ona yardımcı olmasına Augusta'nın çok canı sıkıldı. Lady Mort'u böyle bir şeye zorlamak insanı yaralayıcı bir şeydi. Augusta inadından onu Edward için de davetiye bulmaya zorladı. Augusta baloya Kraliçe Elizabeth, Joseph de Leicester kontu kıyafetiyle gidiyorlardı. Balo gecesi yemeklerini evde yediler, daha sonra da kıyafetlerini değiştirdiler. Augusta giyindikten sonra hem onun giyinmesine yardımcı olmak hem de yeğeni Hugh hakkında konuşmak için Joseph'in odasına gitti. Hugh'un Edward'la aynı zamanda bankaya ortak yapılmasına çok sinirleniyordu. Asıl kötüsü herkes Edward'ın evlendiği ve de bankaya onun adına 250 bin pound yatırıldığı için, halbuki Hugh'un New York'taki Madler ve Bell ile çok kazançlı işler gerçekleştirdiği için ortak edildiklerini biliyordu. Herkes daha şimdiden Hugh'un ileride bankaya genel müdür olacağından söz etmekteydi. Bunları düşünmek bile Augusta'yı sinirden deli ediyordu. Her ikisinin de ortaklığı terfileri yıllık ortaklık anlaşmasının usulen yenileneceği Nisan sonunda gerçekleşecekti. Ama bu ayın başlarında Augusta'nın çok hoşuna giden bir şey olmuş, Hugh Camden Town denen şu işçi mahallesinden şişman bir kızla evlenerek inanılmaz bir yanlışlık yapmıştı. Maisie olayı 6 yıl önce onun sokak kızlarına karşı büyük bir zaafı olduğunu göstermişti zaten. Ama Augusta onlardan biriyle evleneceğini aklından bile geçirmezdi. Bu iş Folkestone'da annesiyle kız kardeşinin ve de gelinin babasının katıldıkları sade bir törenle gerçekleşmiş, böylece ailesini bir fait accompli'ye getirmişti. Augusta Joseph'in Elizabeth modası kırmalı muslin yakasını düzeltirken, Hugh'un şu banka ortaklığı konusunu da hazır şu hizmetçi kızla evlenmişken tekrar bir düşünsen diyordum dedi. O kız hizmetçi değil, korseciydi daha doğrusu. O artık Bayan Plaster. Öyle de olsa Plaster Bankası'nın bir ortağı bir tezgahtar parçasını eş olarak seçemez kendine. Canı kimi çekerse onunla evlenebilir insan. Augusta kocasının da aynı doğrultuda olacağından korkmuştu.
Eğer kız çirkin, sıska ya da ekşi surat bir şey olsaydı böyle konuşmazdın ama dedi. Kız güzel ve fingirdek olduğu için bu kadar hoşgörülüsün, biliyorum.
Ortada bir sorun görmüyorum ben.
Bankanın ortağı sırasında kabine üyeleriyle, diplomatlarla, büyük iş adamlarıyla tanışacak. Bu kadın böyle durumlarda nasıl davranılacağını bilmez ki, sırasında kocasını zor durumda bırakabilir.
Joseph zamanla öğrenir dedikten sonra biraz duraladı. Bazen düşünüyorum da diyerek ekledi. Kendi geçmişini ne çabuk unutuyorsun böyle.
Augusta şöyle bir kasılır gibi yaptı. Benim babamın 3 tane mağazası vardı dedi sesini yükselterek. Sen beni o küçük pasaklı kızla nasıl kıyaslamaya kalkışabiliyorsun?
Joseph hemen sözünü geri aldı. Pekala, özür dilerim.
Augusta iyice kızmıştı. Ayrıca babamın mağazalarında bir gün bile çalışmış değilim. Ben bir hanımefendi gibi büyütüldüm.
Özür diledim ya, bu konuyu kapatalım artık. Vakit geldi, çıkalım.
Augusta çenesini tuttu ama öfkesi hala yatışmamıştı.
Edward ile Emily, Kral Henry II ve Aquitanlı Eleanor kıyafetleriyle onları holde bekliyorlardı. Edward yaldız kordonlu çapraz jartiyerlerini daha takmadığı için siz önden çıkın anne dedi. Arabayı sonra bize gönderirsiniz.
Ama Emily hemen lafa karıştı. Olmaz dedi, ben şimdi gitmek istiyorum. Jartiyerlerini yolda takarsın.
Emily kocaman mavi gözleri olan çıtı pıtı güzel bir kızdı. Başında uzun atkısıyla 12. yüzyıl işi nakış işlemeli giysisi ve pelerini içinde çok alımlı görünüyordu. Augusta bu arada onun hiç de öyle göründüğü kadar çekingen olmadığını fark etti. Düğün hazırlıkları sırasında Emily'nin bildiğini okuyan bir kız olduğu hemen ortaya çıkmıştı. Nikah sonrası ziyafetinde her şeyi Augusta'nın keyfine bırakmıştı. Ama sıra gelinlik kıyafetiyle düğünde ona eşlik edecek Nedimelerin seçimine gelince kendi dediklerinin kabul edilmesi için sonuna kadar çekişti. Arabaya binip hareket ettiklerinde Augusta Kral 2. Henry ile Eleanor'un evliliklerinin ne kadar fırtınalı geçtiğini hatırlar gibi oldu.
Umarım Emily de Edward'a sorun yaratmaz dedi içinden.
Düğünden bu yana Edward'da bir terslik, bir aksilik vardı. Aralarında bir sorun mu vardı yoksa? Onu kırmadan Edward'a sorup öğrenmek istiyordu ama biliyordu Edward hiçbir şey söylemeyecekti. Önemli olan Edward'ın evlenip ardından da bankaya ortak olmasıydı. Bunlar tamamdı. Gerisi nasıl olsa yoluna girerdi. Balo saat 10:30'da başlayacaktı. Plasterlar da tam o sırada geldiler. Tanbih evinin bütün pencereleri ışıklar içindeydi. Dışarıda daha şimdiden büyük bir seyirci kalabalığı oluşmuştu. Park yolunda arabalar avluya girebilmek için sıra olmuş bekliyorlardı. Konuklar arabalarından inip kapıdan içeriye adımlarını atarken kalabalık her kostümü ayrı ayrı alkışlıyordu. Augusta orada beklediği sırada ilerlerde Antony ile Kleopatra çiftiyle bir sürü dazlak kafalı şövalye ile 2 tane Yunan tanrıçası ve de 3 adet Napolyon'un eve girdiklerine tanık oldu. Sonunda onun arabası da kapıya ulaştı ve indiler. Evin içinde bu kez holden başlayarak merdivenleri tırmanan ve Tenbik Dük ve Düşesi'nin Kral Süleyman ve Sabah Melikesi kostümüyle konuklarını karşıladıkları sahanlığa kadar uzanan bir kuyruk daha vardı. Hol baştan başa çiçeklerle donatılmıştı. Bir orkestra da konukları eğlendirmek için sürekli bir şeyler çalıyordu. Diplomatik konumu nedeniyle çağrılan Mickey Miranda ile yeni eşi Rachel, plasterların hemen arkasındaydılar. Mickey, Kardinal Wolsey'nin kırmızı ipek giysileri için her zamankinden çok daha şıktı. Onu görünce Augusta'nın kalbi heyecandan pırpır etmeye başladı. Köle kız kılığı içinde gelmeyi yeğleyen Mickey'nin karısının şaşkınlığını belli edercesine dik dik baktı. Augusta Mickey'yi evlenmeye teşvik etmişti ama ona kolayca tavlanacak kızlara yüz vermemesi için de baskı yapmamıştı. Rachel Augusta'nın soğuk bakışlarına aynı soğuklukla yanıt verdikten sonra sert bir hareketle Augusta'nın elini öpmekle olan Mickey'yi kolundan çekti. Mickey merdivenleri ağır ağır çıkarken Rachel'a İspanyol elçi de burada bana nazik davranmaya çalış dedi. Rachel sesini yükselterek sen nazik davran. Bana kalırsa sümüklü böcekten farkı yok onun dedi. Mickey kaşlarını çattı ama hiçbir şey söylemedi. Bu aşırıya kaçan görüşleri ve sert tavırlarıyla Rachel köktenci bir parlamento üyesi ya da kavgayı seven bir gazetecinin karısı olmalıymış. Mickey daha az eksantrik ama daha güzel birine layıktı diye düşünüyordu Augusta. Tam yukarıda yeni bir evli çift daha Hugh ile Nora gözüne ilişti. Hugh Greenbornlarla yakın arkadaşlığı sayesinde Marlboro grubunun bir bireyiydi ve her yerlere davet ediliyordu. Bu da onun canını sıkıyordu Augusta'nın. Hugh bir Hintli Raja kılığındaydı. Nora da yılan oynatan hokkabaz gibi bir şeydi. Harem kızlarının pantolonuna benzesin diye üzerindeki pullu giysisi yer yer kesilmişti. Kollarına bacaklarına yapma yılanlar sarılmıştı. Yılanlardan birinin papiye maşe başı tam Nora'nın iri göğsünün üzerine uzanmış duruyordu. Augusta'nın korkudan tüyleri diken diken oldu Joseph'e dönerek. Hugh'un karısı ne kadar da bayağı dedi. Her zamanki nezaketiyle alt tarafı bir kostümlü balo bu dedi. Ama buradaki kadınların hiçbiri bacaklarını teşhir edecek kadar zevksiz değil. Herhangi bir giysiyle bol pantolon arasında hiç fark yok bence. Augusta Nora'nın bacaklarını seyretmeye bayılıyor galiba dedi içinden. Böyle bir kadın için erkekleri şaşırtmak çok kolay olsa gerek. Bence bu kadın Plaster Bankası'na ortak olmuş bir kişinin karısı olmaya layık değildir. Nora'nın mali kararlar almak gibi bir görevi olmayacak ki. Augusta kocasının bu ters ters yanıtları karşısında ciyak ciyak bağırabilirdi. Anlaşılan Nora'nın bir işçinin kızı olması yeterli olmayacaktı. Joseph de öteki ortaklarda Hugh'a karşı tavır koymadan Augusta'nın bağışlanmaz türden bir şey yapması gerekiyordu. Ve hemen aklına bir fikir geldi. Fikir kafasında çakar çakmaz bütün kızgınlığı o anda yok oldu. Belki de Nora'nın başına bir çorap örmenin bir yolu olmalıydı. Başını kaldırıp tekrar merdivenlere doğru baktı ve avını tetkike koyuldu. Nora ile Hugh, Macar Ateşe Conte Tokori ile konuşuyordu. Adam ahlaki değerleri biraz karışık olduğundan 8. Henry gibi giyinmişti. Augusta içinden Nora tam Conte'un bayılacağı kızlardan diyordu. Saygın hanımlar onunla konuşmamak için hiç yanına yaklaşmazlardı. Ama gene de kıdemli bir diplomat olduğu için her yere davet ediliyordu. Karısının ihtiyar çapkına göz kırptığını gördüğü halde Hugh'un yüzünde en küçük bir hoşnutsuzluk belirtisi olmadı. Hugh'un hareketlerinden karısına ne kadar hayran olduğu çok belli oluyordu. Hala kusurlarını göremeyecek kadar aşıktı ona. Bu böyle devam etmeyecekti. Augusta mırıldanır gibi, ''Nora da Tokali ile konuşuyor.'' dedi Joseph'e. Adamın kötü bir ünü var. Biraz dikkatli olsa bari. Joseph artık onun hakkında konuşurken dilini tutsan iyi olur diyerek tersledi karısını. Bugünlerde onun hükümeti adına 2 milyon pound para toplamayı umut ediyoruz. Tokoli Augusta'yı zerre kadar ilgilendirmiyordu. Onun kafasında yalnız Nora vardı. Hazır işler çığırından çıkmışken ve de yüksek sınıftan insanlar gibi oturup kalkmasını öğrenmeden bu kıza iyi bir ders vermenin zamanı gelmişti. Bu gece özellikle Galler Prensi'nin önünde şu kızı bir güzel rezil kepaze olmuş bir durumda görse. Tam prensi düşündüğü sırada dışarıdan büyük bir davetli kalabalığının geldiğini gösteren büyük bir alkış tufanı duyuldu. Bir dakika sonra da Kral Arthur ve Kraliçe Genevieve kılığında Prens ve Prenses Alexandra girdiler salona. Zırhlı şövalyelerle ortaçağ giysileri içinde kadınlardan oluşan maiyeti de arkalarından geliyordu. Orkestra çalmakta olduğu Strauss valsini birden kesti ve ulusal marşı çalmaya başladı. Prens ve maiyeti merdivenleri çıkarken salondaki tüm konuklar reverans yaptığı sırada merdivenlerdeki kuyruk dalgalanır gibi oldu. Augusta reverans yaparken prensin her yıl biraz daha kilo aldığını düşündü. Sakalına henüz ak düşüp düşmediğinden emin değildi ama hızla tepesi açılıyordu. Kadın peşinden koşan kocasına tahammül eden şu prensese Augusta oldum olası acımıştır. Merdivenin tepesinde dük ve düşes sarayı temsil eden konuklarını karşıladıktan sonra onları balo salonuna aldılar. Merdivendeki öteki konuklar onların arkasından yeniden dalgalanmaya başladı. Balo salonunda bütün duvarlar tenbeklerin kır evindeki limonluktan getirtilen binlerce çiçekle süslenmişti. Binlerce mumun ışığı pencerelerin arasındaki sıra sıra yüksek aynalardan yansımaktaydı. Şampanya dolaştıran bütün hizmetkarlar Elizabeth dönemi saray mensupları gibi dar ve kısa pantolon ve yelek giymişlerdi. Prens ve prenses salonun en ucundaki yüksekçe bir yere alındılar. Her şey ilginç ve görülmeye değer kostümlerin birer birer prens ve mahiyetinin önünden geçeceği düşünülerek düzenlenmişti. Prens ve ötekiler yerlerine oturur oturmaz ilk grup salondan içeri girdiler. O itişip kakışma sırasında Augusta kendini Kont de Tokoli ile yan yana buldu. ''Yeğeninizin karısı ne kadar da hoş bir kız Bayan Plaster'' dedi. Augusta soğuk soğuk güldü. ''Bu sözlerinizle bize şeref bağışladınız Sayın Kont.'' Kont kaşlarını kaldırarak bu konuda bir itirazım var. İzin verir misiniz açıklayayım? Kuşkusuz genç Hugh'un kendi sınıfına mensup bir gelin seçmesini yeğlerdiniz öyle değil mi?
Ben bir şey söylemesem de sorunun yanıtını siz biliyorsunuz.
Ama dayanılmaz bir çekiciliği var.
Kuşkusuz.
Az sonra onu dansa davet edeceğim. Kabul eder mi acaba? Siz ne dersiniz?
Augusta dayanamadı. Tabii kabul eder. İnce eriyip sık tokuyan titiz kızlardan değildir dedi ve uzaklaştı.
Kuşkusuz Nora'nın kontla macera türünden bir olaya neden olacağını düşünmek fazla saf dillik olurdu. Birden Augusta'nın aklına parlak bir fikir geldi. Bu fikri ona ilham eden de kont oldu. Nora ile onu bir araya getirebilirsem işte o zaman seyreylesinler gümbürtüyü dedi içinden. Kafasında sürekli bu konuyu işliyordu. Bu gece bu fırsatı değerlendirmeliydi. Hemen şimdi harekete geçmeliydi. 29. ayrımın sonu. Sayfa 332.